Gül Sohbetleri. Adem Saraç'la Gül Sohbetleri başlıyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyide'l-evvelin ve'l-ahirin ve selamun alel-mürselin ve'lhamdülillahi rabbil alemin. Erkam Radyo'nun pek kıymetli, çok değerli dinleyicilerini Gül Sohbetleri programında saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlarken Zeynep Sultan adlı sunumumuzun, sohbetimizin 11. bölümüyle yine beraberiz. Allah-u Teala'ya hamdolsun. Bu güzelliklerden güzellik devşirmeye çalışıyoruz. Onların güzelliği, güzelliğimiz olsun duasıyla, duygusuyla efendim. Dilerseniz hemen kaldığımız yerden konuya devam edelim inşallah. Hatırlayacaksınız, şimdiye kadar 10 bölüm gördük. En sonunda Anneler ve Hanımlar Sultanı Hazreti Hatice annemiz vefat etmişti. Anneler ve Hanımlar Sultanı. Bizim mevzumuz Zeynep Sultan, namı diğer diyeyim, annesinin kızı. Annesi hayattayken annesinin kızı az deniyordu. Annesinin vefatından sonra annesinin kızı daha çok denmeye başlandı. Niye? Çünkü bir hadise oluyor, bir şey oluyor. Tabii canım, anasının kızı. Tabii canım, anasının kızı. Övgüyle, övgüyle anasının kızı. Annesini çok güzel temsil etti. Bu temsiller sultanı. Zeynep Sultan radıyallahu anh'a. Evet, öyle bir temsil etti ki annesinin vefatı esnasında efendim bunları, bu acıyı, dayanılmaz acıya dayanırken bazı hatıraları paylaşırken de gördük. İşte o hatıralar içerisinde annesine Allah'ın selam gönderme sahnesini gördük. Cennette müjdelenme sahnesini gördük. Efendim Hazreti Fatma'yı nasıl bağrına bastığı sahnesini gördük. Annesinin kızı Zeynep Sultan'ın. Şimdi şurayı biraz daha görelim. Ondan sonra inşallah diğer boyuta geçelim. Şimdi Hazreti Hatice annemiz gerçekten yani her bakımdan örneği olmayan bir örnekti. İşte böylesine bir örneği, yani Zeynep Sultan başta olmak üzere bu gülün gülleri sevgili annelerinin kabri başında bir müddet dua ettikten sonra yaşlı gözlerle, yaslı gönüllerle sevgili babalarıyla beraber, etrafındaki akrabalarla beraber eve döndüler. Güller annesiz kalmıştı. Gülistan perişan olmuştu sanki. Nübüvvet bahçesinin gonca gülleri hıçkırıklarını yutmaya çalışarak her yer ve zamanda olduğu gibi sevgili annelerinin vefatlarında da ciddi bir Müslüman tavrı nasıl olduğunu yaşayarak ortaya koymuşlar. Gözyaşları sırılıp akarken hıçkırıklarını boğulma pahasına yutmuşlar. Sessizce ağlamışlardı. Onların bu halleri bütün Müslümanları derin bir hüzne sokmuştu. Teessürlerinden bitip tükenmişlerdi adeta. Hatice Sultan, Hatice anne, Anneler Sultanı, Hanımlar Sultanı her şeyiyle kızlarına en iyi örnekti. Bunu zamanında kavrayan vefakar ve fedakar kızlar, sevgili annelerini hiç üzmemişlerdi. Bir dediğini iki ettirmemişlerdi. Hizmetine koşmuşlardı. Bütün sözlerine anında hayat düsturu haline getirmişler, yaşamışlardı. Onunla hayat bulmuşlar, onunla hayata atılmışlar, onunla görmüşlerdi her şeyi. O ötelerdeydi artık. Ötelerde onunla ancak ötelerin ötesinde buluşacaklardı. Bu hüznü yaşayan bütün kızlar ve dahi Zeynep Sultan sevgili babasına baktı. Babasındaki hüznü görüyordu. Hani yıkılmıştı adam diyeceğim, edepsizlik olacak. Çünkü sevgili babası her şeyini bulurdu Hazreti Hatice annemizde. Sıkıntılarını hafifleten, müşriklerden gördüğü işkencelerin acılarını gideren, azmini güçlendiren, kendisine sürekli Allah'ın hoşnutluğunu ve rahmetini müjdeleyen, eve her dönüşünde içten bir gülümsemeyle karşılayıp bütün sıkıntılarına ortak olan, vefakar ve fedakarlıkta örneği görülmeyen sevgili eşini kaybetmişti. Resulullah'ın hüznü de buydu. Şöyle yuvarlak bakalım biraz da hepimiz pay almak için Zeynep Sultan'ın gözüyle. O ev hanımıydı. Ev dediğimizde sadece temellerden, duvarlardan, kapıdan, pencereden, eşyalardan ibaret bir konut değil. O içinde eş varsa gerçek evdi. İçinde eş varsa eş. İçinde her şeyiyle anlayış yıldızı olan bir eş yoksa orası sadece sığınak veya barınak olurdu. Ev eş ile olurdu. Yani ev eş ile ev olurdu. Ev eş ile yuva olurdu. Hani kuş yuvası diyoruz. Kuş yuvası. Kuşlar geliyor bir araya, eş, iki kuş yuva yapıyorlar. Bakın, yuva kelimesi evden daha yumuşak ve tatlıdır. Çalı çırpıyı örüp bir ağacın şeyine tünüyorlar işte sonuçta. Ama iki mutlu can bir araya gelince o çalı çırpı yuva haline, oraya yuva diyoruz. Çalı çırpı demiyoruz, yuva diyoruz. E şimdi köşkü sarayda olsa, huzur yoksa ev olmaktan çıkıyor, yuva olmaktan çıkıyor. İçinde eş yoksa aynı durum var. Evet, içinde eş oldu mu iş değişiyor. Hüzünleri büyüktü. Özellikle de Resulullah Aleyhisselam çok üzülüyordu. Bir yandan sevgili eşini kaybetmiş, bir yandan da en büyük desteğini kaybetmişti. Bir yandan sevgili kızlarının yetim kalışlarına çok üzülüyor. Bir yandan onlara hem babalık ve hem de annelik yapmaya çalışıyordu. Fakat ne yaparsa yapsın, sevgili kızlarına karşı bir kadın gibi olması mümkün değildi. Hele bu kadın da herhangi biri değil de Hatice anne olursa. Evet, o kadar hüzün büyük, üzüntü büyük ki bu yıla bundan dolayı hüzün yılı dendi. Çünkü bu yılda hüzün verici şeyler yaşanmıştı. Önce Ebu Talip amca vefat etmişti. Sonra hanımlar sultanı, anneler sultanı Hatice anne vefat etmişti. Ve peygamber ocağı, peygamber evi hüzün evi haline gelmişti. Çünkü her köşesinde Hatice sultanın, anneler sultanının, hanımlar sultanının hatırası vardı. Her yer ondan birer parçaydı. Yani öyle bir eş olacağız ki, ben dikkat ettiyseniz mümkün mertebe eş kelimesini kullandım. Hanım kelimesini Hatice anne olduğu için kullanıyorum, fakat eşe vurgu yaptım. Hanım, kadın veya adam, karı koca yani. Bunların hangisi olursa olsun birisi vefat ettiğinde öyle bir hayat yaşamış olmalıyız ki eşimizin vefatı bizim hüznümüz olmalı. Hüzün yılımız olmalı. Oh be, kurtuldum. Olmamalı. Hüzün yılı dendi 10. yıla. Evet. Hazreti Zeynep, Zeynep Sultan babasının hüznünü paylaşmaya çalışsa da bu paylaşılabilecek, paylaşıldıkça da azalabilecek bir hüzün değil. Bunun farkındadır. Bir yandan şunu düşünür. Babam eşini kaybetti. Eş ilk Müslümandı. Her şeyiyle babamın yanındaydı. Ben eşimle beraberim. Her şeyiyle eşim yanımda. Ama iman noktasında Ebulas'la beraberliği yakalayamadık. Bak nereyi nereye bağlıyor gene. Ya Rabbi diyor. Ya Rabbi. Benim de eşime iman nasip et. Çünkü Hatice anne Ebulas'ın da teyzesiydi. Ve tabii kayınvalidesi. O da çok ağlamıştı. Çok ağlamıştı. Bir adamın bu kadar üzüldüğünü görünce Zeynep Sultan artık tabir yerindeyse ölen annesi olduğu halde kayınvalidesi ölen bir adamı teselliye koyulmuştu. Adam o kadar üzülmüştü. Hatice anne üzülmeyen yoktu ki. Ona üzülmeyen böyle bir şey olabilir mi ya? Hatice anne bu ya. Hatice anne, Hatice anne. Ona herkes üzülmüştü. Bütün bu hüzünler, üzüntüler, her şey, her şey. Ama Peygamber Aleyhisselam o kadar sıkıntıya rağmen benim derdim bana yetiyor dememiş. Yine İslam'ı anlatıyor. Yine sıkıntılar, yine eziyetler. Aleyhisselam'a yapılan hakaretler. Zeynep Sultan artık çocukları var, aile bu. Çocuk çocuklara fazla giremedim. Dolayısıyla sürekli oraya gelemiyor ama mümkün mertebe daha fazla artırıyor. Bu eve gelip gitmeyi daha fazla artırıyor. Aynı zamanda da evin büyük kızı olduğundan istişareler yapıyor. Çünkü bu eve artık bir hanım lazım. Bu eve bir hanım lazım. Bunu en iyi bir hanım anlar. İşte Zeynep Sultan'ın sultanlığı bir de burada ortaya çıkıyor. Bu eve bir hanım lazım. Bunu aynı zamanda akrabası olan Hazreti Havle Hanım da bunları sık sık söylemiş durumda. Neticede biz buradaki ayrıntıya girmeyeceğim. Hazreti Zeynep radıyallahu anh'ın akrabası Hazreti Havle Hanım'ın da teklifiyle efendim istişareyle Ummu Eymen anneyle yapılan istişareyle efendim sevgili babasına teklifi yapmak durumunda kalacak. Ancak bir yandan babasını üzmemek için bir yandan da bu tarzda bir yüz göz olmaya kaldıramadığı için Hazreti Havli Hanım'dan rica edecek. O da Peygamber Aleyhisselam'a evlilik için müsaadesi olursa elçiliğe çıkmak istediğini söyleyecek. Neticede Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Sevde binti Zem'a ile evlenecek. Bu da başlı başına bir destan, bir güzellik. Buradan bir yeri söylemeye çalışacağım. Şimdi Hazreti Sevde anneye, Sevde hanıma bu teklif, yani kocası ölmüş, çocuklar yok, dul bir kadın, 50 küsur yaşında, dul bir hanım. Ona teklif gidince Hazreti Havle hanım götürüyor teklifi. Sevde hanım Hatice annenin arkadaşı olur, iyi tanışırlar. Ve o cümleyi kullanıyor. Bu cümleyle İslam tarihinde aile hukukuna yeni bir boyut geliyor. Çünkü arkasında, önünde, sağında, solunda hadis-i şerif var bunun. Resulullah'ın buyruğu var. Ama ondan önce bir kadının sezgisi var. Sevde binti Zem'a. Ne diyor? Ben onun yerini dolduramam diyor. Ben Hatice'nin yerini dolduramam. Tabi o eve gidecek. Gerçekten yani. Birbirlerini tanıyor bu insanlar. İyi tanıyor. Havle Hanım teklifi aracı gelip giderken Resulullah Aleyhisselam'ın yanına varır. Bu teklifi ona götürür. Sevde Hanım'ın derdini dramasını söyler ve ben Hatice'nin yerini dolduramam dediğini söyler. Aleyhisselam'ın gözleri dolar. Zeynep Sultan ağlar. Anam der. Anam, sen yeri doldurulacak hanım mısın anam? Daha o cümleyi kullanmadan Zeynep Sultan, Peygamberler Sultanı Hatice'nin yeri dolmaz der ve ağlar. Hatice'nin yeri dolmaz. Onun yeri dolmaz. Evet. Onun yeri dolmaz. Hatice'nin yeri dolmaz. Biliyorsunuz az çok. Medine döneminde çokça evliliği var Aleyhisselam'ın. Şartlar gereği. Şundan dolayı evlendi, şöyle oldu, girmiyorum ben. Çokça evliliği var ve işlerinde Hazreti Ayşe gibi radıyallahu anh'a Resulullah'ın çok sevdiği eşi de var. Buna rağmen hep Hatice deyip durmuştur. Gerçekten onun yeri dolmamıştır. Dolmayacak. Onun yeri dolmaz. Evet. Tabii şimdi kimse kimsenin yerini doldurmayacak. Önce onu söyleyelim. Ama herkes kendi yerini dolduracak. Ama öyle bir hayat yaşamalıyız ki yeri dolmayacak bir hayat yaşamalıyız. Bu ufku açıyor bana Peygamber Aleyhisselam önüme. Onun yeri dolmaz diyor. Bu ufku açıyor. Yani siz de öyle bir hayat yaşayın ki yeri doldurulamaz bir kıvamda bir hayat, bir güzellik yaşayın diye önümüze koymuş oluyor. Onun yeri dolmaz. Tabii elçiler, yani Havle Hanım gidip geliyor, gidip geliyor ve şu sonuca varıyor. Aleyhisselam'ın tavrı odur, onun yeri dolmaz diyor. Burada devreye Zeynep Sultan girecek. Yeri doldurulamayan hanım annem diyecek. Yeri doldurulamayan hanım annem. Ve Sevde Hanım'a evin büyük kızı olarak o haber gönderecek. Babamın dediği gibi, Resulullah babamın dediği gibi Hatice annemin yeri dolmaz. Ama herkes kendi yerini doldursun. Kimse kimsenin yerini doldurmaya çalışmasın. Herkes kendi yerini doldursun. Yani Sevde anneye evin büyük kızının verdiği mesaj, sen de hanımsın, annem de hanımdı. Ve yeri doldurulamayacak bir boşluk bırakarak gitti. Sen şimdi o boşluğa gel demiyor. Ama sen de bu evde öyle bir profil çiz ki bir tarafta evin büyük kızı olarak efendim o da çoluk çocuk sahibi hanım, yani o da yetişkin birisi, büyük. O adaya bu mesajı vermiş oluyor. Ve gerçekten de Sevde anne bu eve geldiğinde Zeynep Sultan'dan öğrenecek çok şey vardır. Biz burada o kısma girmiyoruz. Fatıma Sultan da burada çok ciddi devrededir. Onlara girmiyorum. Konum Zeynep Sultan. Ama burada Zeynep Sultan'ın anacının yerinin dolmayacağını, doldurulamayacağını bir kez daha görmüş, bize göstermiş oldu daha doğrusu. Görüyor, yaşıyor ve bize de gösteriyor. Yani hayat devam ediyor. Bir yandan evlilik olacak, ev yürüyecek, efendim İslam anlatılacak, Müslüman sıkıntı çile çekiyor. Fakat insanlar putlara tapıyor, sapıtmışlar, onlara mesaj götürülecek, onlar davet edilecek. Yani iş çok, Aleyhisselam durmuyor ki yerinde. Bunca acıya, sıkıntıya rağmen evlilik olsun, ölüm olsun, ne olursa olsun İslam'ı anlatmayı sürdürüyor. Alayla başlamışlardı müşrikler. Sonra işi hakarete çevirmişlerdi. Sonra işkence eziyetleri çevirmişlerdi. Ve artık yani her şey sınırını aşmıştı. Yani alay, hakaret ve işkencelerde sınır tanımayan müşrikler durup dinlenmeden yeni işkence yolları deniyor. Dayanılmaz eziyetlerle Müslümanlara kan kusturuyordu. Buna rağmen bir tek Müslüman dininden dönmemiş, Aksine daha çok İslam'a girenler olmuştu. Ve Müslümanlar daha güçlü, daha kavi çıkmışlardı. Daha önce gördüğümüz ablukadan, yani hızlandırılmış 3 yıllık müthiş bir eğitimden hepsi en üst düzeyde mezun olmuşlardı tabir yerindeyse. Bu durum müşrikleri kudurtuyordu. Çileden çıkarıyordu. Tabii çileden çıkan müşrikler Müslümanlar üzerine vahşi canavarlar gibi saldırıyorlardı. Öyle ki artık Mekke'de yaşamak bile imkansız bir hale gelmişti Müslümanlar için. Bundan dolayı çok üzülen Resulullah Aleyhisselam, bir yandan Müslümanların rahat etmeleri için uygun ortamlar bulmaya çalışıyor, bir yandan da bütün eziyet ve işkencelere rağmen durup dinlenmeden İslam'ı anlatıyordu. Ve bu arada bir kapı aralanır diye Aleyhisselam Taif'e gitti. Yanında Zeyd bin Harise'yi götürdü. Taif'e gitti, döndüler. Ben Taif'e anlatmayacağım. Çünkü Zeyd bin Harise gelecek. Yaralıdır Zeyd bin Harise. Ciddi şekilde yaralıdır. Onu bu halde gören Zeynep Sultan, normalde anlatmayacaklar ama ne olduğunu sorunca Zeynep Sultan'ın yüreği ağzına gelir. Taif'te oradaki nasipsizlerin nasıl Peygamber Aleyhisselam'ı taşladıkları, ayaklarının nasıl kanadığını, nasıl kan revan içinde kaldığını anlatır. Onları yeniden yaşayan Hazreti Zeyd bin Harise. Ancak Zeynep Sultan dayanamaz diye birçok şeyi atlar. Fakat manzarayı anlayan Zeynep Sultan ısrarla açmasını ister. Anlatır anlatır. Ey Zeyd der. Senin yaptığını kim yapabilir? Demek o taşlara kendini siper ettin ha. Ey Zeyd. Babam seni evlatlık almakla, sen de bizim abimiz olmakla ne büyük isabet olmuş. Zeyd bin Harise, yani ben olmasaydım orada babanı parçalayacaklardı gibi deyimlere girmez. Kendi müdafasını anlatmaz hiç. Ama ısrar edince ve ayrıntıyı fazla isteyince Zeynep Sultan, Zeyd bin Harise de bunları anlatmış olur Hazreti Zeynep Sultan'a. Tabi yüreğini kanatır onun. Babacının yanına gider. Yaralarını sarar. Efendim orada manzarayı görür işte. Efendim Sevde binti Zeme anne, Hatice'nin yerini dolduramayacağını bilen o hanım, hani ne yapalım canım, benim elimden bir şey gelmiyor, beni de böyle kabul etsin demediğini, nasıl Resulullah'ın etrafında çırpındığını, çabaladığını görür. O manzarayı görünce Resulullah'ın sağlığıyla, yarasıyla böyle ilgilendiğini görünce çok ama çok mutlu olur. Gider kucaklar. Allah senden razı olsun der. Anamın yaptığı gibi yapıyorsun der. Ey anasının kızı, anasının kızı. Ben nerede, Hatice nerede? Olsun der. Sen anamın yaptığını yapıyorsun şu anda. Sen anamın yaptığını yapıyorsun, bana anasın diye. Öyle güzel bir beraberliğin de temelleri orada o vesileyle atılmış olur. Yani nasıl söyleyeyim, her sıkıntı bunların aralarını biraz daha kuvvetlendiriyor. Biz her sıkıntıda arayı açıyoruz. Bunlar her çilede daha çok kenetleniyorlar. Bu nasıl iştir? Aile böyle bir şey demek yani. Sıkıntı yaşıyoruz biz, birbirimizi kırıyoruz. Birbirimizi kınıyoruz. Bunlar sıkıntı yaşıyorlar. Birbirini daha çok destekliyorlar. Birbirine daha çok değer veriyorlar. Birbirine daha çok kıymet veriyorlar. Kıymet verenler kıymet görüyorlar. E tabi kıymet görmek için kıymet vermek lazım. Ben kıymetliyim, bana kıymet verin demek değil. Biz kıymet verirsek, biz değer verirsek bu değeri göreceğiz. İşte Zeynep Sultan bize aynı zamanda burada bu güzelliği de en güzel bir şekilde anlatmış, aktarmış oluyor efendim. Evet, dilerseniz kısa bir ara verelim ama sakın bizden ayrılmayın. Evet efendim, kısa aramızdan sonra Zeynep Sultan adlı sohbetimizin, sunumumuzun 11. bölümün ikinci yarısıyla yine beraberiz. O güzelliği biraz daha iyi anlamak ve güzelliklerle güzelleşmek arzusuyla efendim. Evet, dayanılmaz eziyetler daha dayanılmaz bir hale gelmiş, işkencelerin ise en ağırı yapılmaya başlanmış, canlar burunlara gelmişti. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam'ı gören Müslümanlar nasıl sabır destanları yazdıklarını onun hayatından alarak görüyorlardı. Ve biz de onlardan görüyoruz. Resulullah Aleyhisselam başta olmak üzere hep Müslümana her türlü işkenceyi, hakaretleri yapmışlar. Bilhassa Aleyhisselam'a demedikleri sözleri de bırakmamışlardı. Her şey bir yana, daha önce vefat etmiş olan erkek çocukları, yani Kasım'la Abdullah biliyorsunuz doğdular. İşte bebekken vefat ettiler. Onların bile vefatları esnasında müşriklerin ortaya koyduğu tavır, karaktersizliğin bu kadar da olmaz dedirtecek bir boyuttadır. Erkek çocuklara vefat ettiğinde müşriklerin takındıkları tavır, en vahşi adamın bile zoruna gidecek kadardı. Önce Kasım, sonra Abdullah. Vefat ettiği zaman müşrikler birer insan olarak Resulullah'ın acısını akrabalık hissiyle olsun paylaşmak yerine tam tersine bir harekete girdiler. Hayvanları bile iğrendirecek bir tavır sergilediler. Güldüler. Resulullah'ın acısına güldüler. Acısıyla alay ettiler. Matemiyle. İşte bak, öldü. Erkek çocukları öldü onun. Ebter oldu, ebter. Nesli kesildi yani. Tamam. Oğlanları yaşamıyor. Bu öldü gitti. Bu da ölünce tümünden her şey biter. Nesil kesilir. Ebter, ebter, ebter diye alay etmeye başladılar. Ebter, nesli kesik demek. Sen öldün, iş bitti. Oğulların vardı iki tane. İkisi de öldü. Sen de ölürsün, iş biter. Ebter, ebter, ebter diye böyle alay etmeye başladılar. Çünkü müşrik zihniyet kız çocuklarına insan gözüyle bakmadığı gibi kız çocuklarına insan muamelesi de yapmıyordu. Dolayısıyla erkek çocuğu olmayanlara soyu kesik, yani ebter bu, soyu kesildi diyorlardı. Oysa Yüce Allah Resulullah Aleyhisselam'a 4 tane güzel mi güzel gül vermişti. Gülün güllerini vermiştir, gül kızlar. Zeynep Sultan, Rukiye Sultan, Ummu Gülsüm Sultan, Fatıma Sultan. Fakat müşrikler kızları insan yerine koymadıkları için bu inceliği de oldum olası anlayamamışlardı. Anlayamayacaklardı, asla da anlayamayacaklar. Gönüllerini, kulaklarını hakka kapatanlara ne demeli ki? Nasıl anlar ki? İkide bir gündeme getiriyorlar ve her alay ettiklerinde, işkence ettiklerinde, hakaretlerde hep bunu kullanıyorlardı. Resulullah'ı gördükçe işte bakın, bakın ebter geçiyor. Ebter, soyu kesik adama bakın, bakın bakın geçiyor böyle. Ne kadar ağır değil mi? Böyle diyorlar, ardından kahkaha atıyorlardı. Bu yetmiyormuş gibi Resulullah Aleyhisselam üzerine toz toprak atıyorlar, pisik atıyorlar. Fırsatını buldukça utanmadan tartaklıyorlar. Namaz kılarken secdeye vardığı zaman üzerine pis işkembeleri koyuyorlar. Daha neler, neler, neler yapıyorlardı. Bütün bunlara Resulullah sabrediyordu. Ama Zeynep Sultan, en büyük ailenin en büyüğü olması itibariyle neler çektiğini varın siz düşünün, şimdi bunları görüyor. Neler çektiğini siz düşünün. İşte böylesine adeta Resulullah Aleyhisselam'ın en zor anlar yaşadığı anlarda Allah-u Teala peygamberini efendim İsra ve Miraç olayıyla takviye etti mi desem, destekledi mi desem. Yani bir insanın peygamber de olsa bittiği, tükendiği bir anda İsra ve Miraç hadisesi meydana geldi. Ben İsra ve Miraç'a girmeyeceğim. Ama oradan şunu söyleyeceğim. Zeynep Sultan bize bunu aktarır. Hayatına bunu geçirir. Çünkü peygamber babasının bir beşer olarak, bir insan olarak, en zor anında Allah'ın böyle bir yardımıyla karşı karşıya kaldığını görmesi, bir İsra Miraç mucizesi. İşte beş vakit namazın farz kılındığı gece biliyorsunuz. Bunu işte müşrikler aralarında konuşarak gülüşmeleri, alay etmeleri, bundan çok ama çok rahatsız olacak ve kendi yakınlarına şunu söyleyecek. Niye uğraşıyorsunuz ki diyecek. Yani hala ya böyle bir şey olmuştur, şöyle olmuştur, böyle olmuştur diye imandan nasibi olmayan insanlara İsra ve Miraç'ın yaşandığını, olduğunu, gerçekleştiğini anlatmaya çalışan Müslümanlara bir uyarıdır bu. Zeynep Sultan tarafından. Diyor ki Müslümanların, inanan insanların İsra'yla Miraç'ta sorunu yoktur. Ama inanmayan bir insanın bunu anlaması mümkün değildir. Bu gayb haberidir, iman meselesidir. İman meselesini akılla izah edemezsiniz. Akılsız olmaz iman. Çünkü mümkün mükellefiyetin şartlarından birisi akıldır. Akıl gereklidir. Ama akıl her şeyi izah edemiyor. Zeynep Sultan bize burada efendim ta o zamandan bugüne ve kıyamete kadar bir mesajı haykırıyor. Bütün ses tonuyla nasıl haykırıyor? Yapmayın diyor. Etmeyin diyor. Bir şey ispatlayamazsınız. İnanmayan insanlara İsra'yı, Miraç'ı anlatmayın. Yani gizleyin demiyor. Yani işte nasıl olur canım bir insan gece vakti efendime söyleyeyim Mekke'den mescidi hani yani mescidi haramdan mescidi Aksa'ya Kudüs'e gidecek. Ondan sonra orada peygamberlere imamlık yapacak. Onlara kaç asır önce ölmüş peygamberlere namaz kıldıracak. Sonra arşı alaya yükselecek. Şunları görecek. Şunlara şahitlik edecek. Ondan sonra şu emirleri alacak. Geriye gelecek tekrar mescidi Aksa'ya. Oradan tekrar Mescid-i Haram'a Mekke'ye gelecek, evine varacak, yatağı solmamış olacak. Ya bu kaç ay ister bu yolculuklar? Böyle şey olur mu? Diyenlere karşı Zeynep Sultan, efendim siz kendinizi yormayın diyecek. Ama kalbinizi yoklayın, siz nasılsınız bu konuda? Bu iman meselesidir. Benim babam gittim diyorsa gitmiştir. Şimdi İsra inkar edilemiyor. Çünkü İsra suresinin birinci ayetinde Allah-u Teala Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdüğünü söylüyor. İsra bu gece yürüyüşü yani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidiş ve dönüş. İsra budur. Ama Miraç ayette yoktur. Hadislerde var. Ve bugün bile İsra ile Miraç'ta, İsra'dan ziyade Miraç'ta uğraşan bir sürü insan görürsünüz. Allah hepimizi muhafaza etsin. Benim Zeynep Sultan'ım burada bana da gene örnektir. Anasının kızı işte bu. Anasının kızı bak bir daha devreye girdi. Aynı ifade aynı cümle. İsra Miraç'ta uğraşmayacağız. Bunalma kelimesini sevmiyorum ama kullanacağım şimdi bağışlayın. En bunaldığımızda en bittiğimizde namazımızı çoğaltacağız. Tesbihatı çoğaltacağız. Zikrimizi çoğaltacağız. Tevbemizi çoğaltacağız. Rabıtamızı çoğaltacağız. Salihlerle sadıklarla beraberimizi çoğaltacağız. Takvaya yöneleceğiz. Daha bir İslam'ın en içinden en güzelini en güzel bir şekilde yaşamaya çalışacağız. Aslında İsra Miraç bir ameliyattır aynı zamanda. Ayıklamadır. Anlayanla anlamayanı ayıklamadır. Benim peygamberim bir şey diyorsa elhak doğrudur. Mesele bitmiştir. Zeynep Sultan bize bunu söyler. Resulullah Aleyhisselam öyle diyorsa. Çünkü Aleyhisselam'a çok kişi İsra'yı Miraç'ı soracak. Ama Zeynep Sultan'ın böyle bir soruyu sorduğunu görmeyeceğiz. Ancak Resulullah Aleyhisselam insanlara bunu anlatmakla beraber kendi hane halkına da Bunu İsrail Miracı bütün ayrıntılarla beraber anlatmıştır. Babacığım nasıl oldu? Allah Allah, demek öyle ya, Allah Allah nasıl olur ya? Demiyor hiçbirisi. Büyük bir sükunetle, gözyaşıyla ama gönül huzuruyla sevgili babalarını dinliyorlar. Ve meseleyi kavrayan Zeynep Sultan bize o mesajı verir. Benim peygamber babam en sıkıştığı anda, en zor anında İsra ve Miraç'ta ödüllendirildi. Ve bize de namaz müminin miracıdır buyurdu. Namaz müminin miracıdır. Öyleyse sıkıntıyla, zorluklarla karşı karşıya kaldığımızda biz ne yapacağız? Namazımızı artıracağız. Hani böyle sıkıldığımızda, bunaldığımızda ne yapıyoruz biz? Bak sesim de gitti, suçlandım şimdi. Niye suçlandım? Yani bir nifak olsun istemiyorum. Yani ayet-i kerime yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz diyor ya. Böyle bir sıkıntıya girmek istemiyorum ve endişe ediyorum doğrusu. Burada çok çarpıcı bir duruş görürsünüz. Bunu da iyi anlamamız lazım. Bu çarpıcı duruşu çok ama çok iyi anlamamız lazım. Nedir bu çarpıcı duruş? Subhanallah. Subhanallah. Biz sıkıntılarla karşı karşıya kaldıkça, dünya sıkıntısı, aile sıkıntısı, komşu sıkıntısı, çocuk eşi vesaire sıkıntı. Ne yapıyoruz? Öf, öf, sıkıldım, bunaldım, içime sığamıyorum, dünyaya sığamıyorum diye bir isyanlara gireriz. Namaz vakti girdiğinde hızlı hızlı kılıveririz. Hatta sıkılmışızdır, farzından kılarız. Tesbihat, dua bile yapmayız. Ya oldu mu şimdi? İşte bizim İsra'mız, Miracımız bu değil. Biz ne yapacağız? Zeynep Sultan bize neyi söylüyor? Diyor ki burada böyle sıkıntı, bunalım arttıkça siz namazı artırın. Rekatları uzun uzun, uzun okuyun. Allah'a sığının. Ondan başka yardımcı yoktur. Allah'a sığının. E şimdi bolluklarla karşı karşıya kaldınız mı? Ne yapın? Yine Allah'a sığının. Birinde sabırla sığının, birinde şükürle sığının. Bu Zeynep Sultan'ın bize mesajıdır. Yani sabırla sığınmak başka bir hadisedir, şükürle sığınmak başka bir hadisedir. Başımıza bin bir türlü hadise gelir, patlayacak oluruz. Artırırız Kur'an okumalarımızı, zikirlerimizi, istiğfarlarımızı. Efendim, gecelerimizi uzatırız, artırırız. Kur'an okumalarımızı artırırız. Ve Allah'tan sabır dileriz. Ama bir şey başardığımızda, iyi şeyler olduğumuzda ben deyip benliğe düşmemek için şükrümüzü artırırız. Ya Rabbi, hazanin fadli Rabbi, bu bana Rabbimin ikramıdır deriz. Rabbimin bana ikramıdır, fazlındandır, Allah'tandır der. Allah'a daha çok yöneliriz. Evet efendim, İslam güneşi doğmuş, 10 sene geçmiş, 11. seneye girilmiş. Bu 11 sene içerisinde başta Resulullah Aleyhisselam olmak üzere bütün Müslümanlar çok büyük sıkıntılar, zorluklar, eziyetler, işkenceler çekmişlerdi. Fakat diğer yandan da çok büyük mesafeler alınmıştı. Müslümanların sayısı arttıkça artmıştı. İslam çevre kabilelere ve devletlere de sıçramıştı. Artık her tarafta İslam konuşuluyordu. Gündemi İslam belirlemeye başlamıştı artık. Yani müşrikler istemeseler de İslam büyük bir hızla yayılıyordu. Nübüvvet bahçesinin gonca gülleri, peygamber kızları da bir an bile geri durmadan hem yaşayarak ve hem de anlatarak İslam'ı tebliğde en üst, en yüce görevi ifa ediyorlardı. Onların öylesine uysal ve uyumlu halleri vardı ki en insafsız müşrik bile bu kızlar aleyhine tek bir kelime kullanamamıştı. İşte buyurun. O kadar hakaretler var, saldırılar var, açık arıyorlar. Ama bu dört gül hakkında olumsuz manada bir tek kelime kullanamamışlar. Zeynep Sultan hep bunu gündeme getirir. Kardeşlerim der. Kardeşlerim beni iyi dinleyin. Söyle anam kızı. Söyle annem kızı. Anasının kızı. Ya Hatice Sultan'ın kızı bu. Ufak takılıyor genelde. Babasının kızı var ya, Hazreti Fatıma. Hazreti Zeynep, yani Zeynep Sultan efendim, bizi bu hale getiren İslam'dır. Yani böyle şekillendiren, pişiren, yoğuran İslam'dır. Bunu söyler. Allah'a şükreder. Fakat fazla konuşamaz. Gözleri dolar. Niye? Çünkü kocası hala müşrik. Zeynep Sultan'ın kocası İslam'a girmediği için müşrikler yakasını adamcağızın bırakmıyorlar. İlla Zeynep'i boşasın, Zeynep'e hakaret etsin, Zeynep'le araları açılsın diye elinden geleni yapmıyorlar. Fakat Zeynep Sultan'daki cevherin farkında olan Ebulas bin Rebi ona gün geçtikçe daha çok sahipleniyordu. Daha çok bağrına basıyordu. Daha çok bağlanıyordu eşine. Zeynep Sultan da kocasının imana gelmesi için sürekli dua ediyor. Hal ve hareketleriyle benzerine ender rastlanan örnek bir davranış sergiliyordu. Bu arada adını Ali koydukları bir çocuklara dünyaya geldi. Evet. Ve Zeynep Sultan anne artık. Rukiye Sultan'la Ümmü Gülsüm Sultan ve Fatıma Sultan da teyze olmuşlar. Ancak bu Ali kısa bir süre sonra ölecek. Oraya şimdi girmeyeyim isterseniz. Çünkü güzel yerleri var paylaşacağım sizlerle. Nasıl olduysa bazı bölümlerde sürekli hüzünler geldi. Artık güzel fikir de var. Bu arada Hazreti Rukiye'nin de Abdullah adlı oğlu dünyaya gelmişti. Zeynep Sultan da bu yandan teyze oluyor. Yani aile içerisinde bunlar var. Ben çocuklara pek girmedim. Bu düşüncem şu, ileride bir derste böyle Zeynep Sultan'ın çocuklarını ve yeğenlerini işlemek istiyorum bir derste inşallah. Daha doğrusu Medine döneminde bunları biraz genişçe göreceğiz. Yani hayatın akışı içinde bunlar gelecekler. O yüzden dikkat ettiyseniz bu kısmı genellikle geçmiş oldu. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselam İslam'ı anlatmaya devam ediyor. Müslümanlar İslam'ı yaşamaya, anlatmaya devam ediyorlar. Zeynep Sultan bu akış içerisinde sürekli kocasının İslam'a girmesi için dua ederken bir yandan da elinden gelen gayreti göstermenin çabasındadır İslam'ı anlatma, yaşama adına. Evet efendim. Ve Zeynep Sultan bir gün bir şey duyar. Günlerce yüzü gülmeyen anne sultanın sultan kızı o gün kardeşlerle bunu paylaşırken ne kadar çok mutlu olduğunu görürüz. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam İslam'ı yayma aşamasında hayatının en zor sahnelerini yaşarken İslam'ın çok bir anda gelişmeye kaydedecek bir boyutu öne çıkar. Şimdi ben burayı nasıl anlatayım, nasıl sığdırayım? Sadece bir yeri görün, ondan sonra diğerine gireyim inşallah. Şimdi Zeynep Sultan radıyallahu anh'a babasının İslam'ı anlatma noktasında, hayata yansıması noktasındaki gayretlerini yakinen gördüğünden, diğer kızlar görmüyor demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Burada Fatıma Sultan sürekli öne çıkar. Ama benim konum Zeynep Sultan olduğu için orayı söylüyorum. Bunu böyle gördüğünden aynen Hazreti Fatma'nın yapmaya çalıştığını yapar o da. Çünkü bilhassa annesinin vefatından sonra Aleyhisselam her ne kadar Zeynep binti Zema annemizle evlense, huzurlu aile hayatı olsa da Hatice annenin boşluğu boşluk duruyor o. O yüzden daha hani Hazreti Fatma'nın peygamberle beraberliği var. Babasının kızı çünkü. Ama anasının kızı da peygamberle beraberliğini sürdürecek. Buna en güzel örneği şu anda zamanımıza sığdırabilirsem çok mutlu olacağım. Resulullah Aleyhisselam o sıcak yakıcı günde hac mevsimi gelmiş. Efendim Mekke'ye dışarıdan insanlar gelmişler. Oraya ona ulaşıyor, buna ulaşıyor, şuna ulaşıyor derken İslam'ı yayma ve yaşama noktasında gayret sarf ediyor. Bu yayma ve yaşama noktasında gayret sarf ederken evin çocuklarının da nasıl hadiselerin içinde olduklarını görürüz. Büyük bir ibretle, dehşetle. Yine bir gün, sıcak bir gün Resulullah Aleyhisselam işte oraya buraya insanlara, İslam'a davete koştururken çok böyle yoruluyor, terliyor. Zeynep Sultan bir su kabı alıyor. Bari diyor bugün diyor babamı ben takip edeyim. Efendim ona ikram edeyim, su vereyim, yanında olayım. Anam gibi diyor. Anasının kızı ya. Aleyhisselam işte anlatıyor insanlara. Arkasından Ebu Leheb yetişiyor, onu yalanlıyor. Yani ben nasıl anlatayım burayı ki? O anda Müslüman olmayan, daha sonra İslam'a girecek olan bir şahıs anlatıyor. Şu anda onun ismi aklıma gelmiyor. Konumun dışında çünkü bu adam. Onun diliyle konuşayım. Böyle oturuyorum diyor Akabe mevkiinde, bir adam gördüm diyor. Böyle nur yüzlü güzel bir insan. İnsanlara işte ya eyyuhennas, ey insanlar, kulu la ilahe illallah tuflihu diyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyin, kurtulun diyen böyle bir insan gördüm diyor. Nur yüzlü bir insan diyor. Millet kimisi diyor lakayt duruyor, kimisi gülüyor, kimisi bir şeyler yapıyor. Dedim kimdir bu adam, ne oluyor? Dedi ki diyor yanımdaki şahıs, bu peygamber olduğunu söyleyen şahıs. Ben Allah'ın Resulüyüm diyor. Bana gökten vahiy geliyor diyor. İnsanları İslam'a davet ediyor. İnandığı dine davet ediyor. Arkasından diyor uzun sarı saçlı örgülü bir adam, saçları örgülü bir adam. Kötü kötü sözler söyleyerek, eline ne geçiriyorsa üzerine atarak, bağırıp çağırarak, yalan söylüyor, inanmayın, inanmayın diye bağıran böyle sert sesli bir adam gördüm. Bu ne diyor, bu kim? Bu da amcası Ebu Leheb diyor. Bu amcası Ebu Leheb, onu yalanlıyor. En büyük düşmanlarından birisidir. Şaşırıyor tabii oradaki şahıs. Arkasından bir kadın gördüm diyor. Yetişkin bir kadın, yani çok da büyük değil işte sonuçta. Yani o günlerde ne olur? Bir yuvarlak bakalım. 610'da 10 yaşında, 620, 11, 11, 12, 13. 21-22 yaşlarında. Bir kadın diyor gördüm. Ter içerisinde yorulmuş diyor böyle. Efendim elinde bir su kabı var. Bir yandan diyor gözlerini siliyor. Bir yandan kıyafetini toparlamaya çalışıyor. Bir yandan da arkadan koşuşturuyor. Çok telaşlı bir hanım gördüm. Bu kimdir dedi diye sordum diyor. Bu büyük kızı Zeynep. Yani bizim Zeynep Sultanımız. O da babası için endişe ediyor. İşte Zeynep Sultan en zor zamanda yine babasının yanındadır. Anasının kızı ya, annesi gibi en zor zamanında babasının yanındadır. Annesinin kızı Zeynep Sultan. Annesinin kızı Zeynep Sultan. Babası bitap düşmüş. Yorulmuş, nefes nefese yetişiyor. Babacığım su, babacığım su. Su vermeye çalışıyor. Aleyhisselam suyu alıyor kızına. Bakıyor kızına. Tartaklamışlar kızını. Üst başı yırtılmış. Yavrucuğum üstüne dikkat et. Yavrucuğum ötüne dikkat et. O babaya, peygamber babaya yapılanları gördüğünde kendisini unuttuğu için o anda. Kendini dağıtmak demeyeyim, edepsizlik olur. Sağa sola yırtılmış kızcağızın. Yavrucuğum dikkat et. Yavrucuğum üstüne dikkat et. Efendim Zeynep Sultan'ın böyle bir halini görürüz. Zeynep Sultan en zor zamanda, en zor zamanda Hatice annemizin Resulullah'ın yanında olması gibi. Annesinin kızı Resulullah'ın yanındaydı. En zor zamanda. İşte bu Akabe'ydi. Ve işte bu en zor zamanın en çetin anında en büyük hadisi yaşanacak. İslam tarihinin dönüm noktası olacak. En zor zamanın getirdiği bir sonuç olacak bu. Sabrın getirdiği zafer olacak bu. Ancak fark ettiğiniz gibi bizi ayrılan süre bugünlük de burada dolmak üzere olduğundan inşallah kalan bölümleri daha sonra paylaşmak, o güzellikle güzelliklere ulaşmak arzusuyla ben Erkam Radyo'dan siz kıymetli dinleyenlerimi, saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyor. Allah ve Resulü sizinle bizimle olsun diyorum efendim. Zeynep Sultan kılavuzunuz, kılavuzumuz olsun diyorum efendim. Allah'a emanet olunuz.
Erkam Radyo'da Adem Saraç'la Gül Sohbetleri programını dinlediniz.